Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu kulak, burun, boğaz, baş ve boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Mehmet Özakkaş. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Mehmet Hocam, sizi daha önce birkaç kez misafir etmiştik ancak biz ufak bir konsept değişikliğine gittik. Artık bir konu üzerinde konuşmaktan ziyade dinleyicilerimizden gelen soruları toparlıyoruz. Üstüne de bir programcı olarak hiç müdahale etmeden sorunun sorulduğu formuyla size soruyoruz. Ne anlarsanız Mehmet Hocam. Konu yok, daldan dala gidiyoruz böyle. Dinleyenlerimiz için, daha önce duymayan dinleyenlerimiz için hatırlatalım. birnefessihat@erkamradyo.com adresine her branşla ilgili sorularını gönderebilirler. Biz belli bir sayıya oluşan sorularda, işte soru sayısı 15-20'yi buldu mu, o konuyla ilgili bir misafirimizi konuk ederek burada soruları paylaşıyoruz. Dediğim gibi konularda bir bütünlük yok, sorularda bir bütünlük yok Mehmet Hocam. İlk sorudan başlıyorum. Erişkinlerde kulak kaşıntısı neden olur demiş bir dinleyenimiz.
Efendim, bu konsepte şahsen benim çok hoşuma gitti. Yani bir konu olunca ona daha yoğunlaşmak, konuyu toparlayabilmek, ondan sonra geri şekilde ifade edebilmek gerçekten zorluyor ama böyle zaten biz böyle sorularla her gün yüzlerce, belki onlarca akşama kadar muhatabız zaten. O açıda hemen çenemiz düşer yani, hiç merak etmeyin.
Estağfurullah.
Şimdi efendim, erişkinlerde kulak kaşıntısı, tabii ki şöyle bir şey var. Yani kulak kaşıntısı hadisi olduğu zaman mutlaka bir kere hastaların kaşımaması, kurcalamaması lazım. Yani bunu her sohbetimizde söylüyoruz. Yani ben hastalara bazen söylüyorum, affedersen burnunuzun içine bir şey sokuyor musunuz diyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Veya göz kapaklarınızın arasına bir şeyler gezdiriyor musunuz? Onun için kulak da sonuçta, yani Allah-u Teala yaratmış, yaratan bilir. Yani bin yıllardır belki de çalışıyor. Onun için bir şeyle kurcalamayalım, tırnaklamayalım, pamuklu çöp sokmayalım, peçeteyi vurgu yapmayalım. Neden? Çünkü tabii ki normalin haricinde, hastalık derecesinde olan problemler haricinde kulağımız kendini temizlemeye temayüllüdür. Yani kulağımızın içindeki deri fırçamsı hücrelerle kaplı bir deridir. Ve bu fırçamsı hücreler dışarıya doğru ritmik bir salınım yapar. Bunu tabii solunum yolunun tüm burun, boğaz, akciğerler hepsinde bunu görürüz yani. Zaten histolojik olarak, yani doku bilimi olarak böyledir. Biz o çok küçük, ince bir sanki böyle halı tüyü gibi döşenmiş tabakayı, hücre tabakasını bloke ediyoruz. Bastırıyoruz üzerine, kafasına yapıştırıyoruz bir şeyler. Anlatabiliyor muyum? Ve tabii ki böyle bir kaşıntı hissi, aman beni kurtar, aman ben ondan sonra bir şeyler biriktirdim gibi bir hisle kendisini kaşıntı olarak ifade edebiliyor. Yalnız kaşıntı neden olur hadisesine gelince şöyle toparlarsak, önce bir kere alerjiden oluyor efendim. Yani gerçekten bu alerji hadisesi çok önemli. Yani yüzde, gözde, deride, deri hastalıkları şeklinde alerji tezahür ettiği gibi bizim kulağımızın içinde de bu deri var ve kaşıntıdan muzdarip hastalar gelebiliyor. Onlara soruyoruz, yüzünüzde, gözünüzde de kaşıntılar var mı? Beraberinde saman nezlesi var mı?
Her yerde kaşıntı oluyor,
evet,
çünkü.
Evet. Yani böyle bir durumda gerçekten çok sıkıntı yaşayan insanlar var. İkincisi, seborik dermatit dediğimiz yağlı cilt. Yani bu yağlı cilt hadisesi gene cildiyenin konusu ama biz zaten kulak, burun, boğazda bir nevi hep zaten biz böyle multidisipliner yaklaşırız. Aynı saçtaki kepeklenme sorunu nasıl hatır utur kaşınır, aynı onun gibi kulağımızda da yağ fazlalığı varsa, ki kulak kiri bazen katman katman böyle soğan kabuğu gibi birikebiliyor veya akıntıyla da gelebiliyor, o da kaşıntı yapar. Bir de mantar. Yani cildimizde, ayak parmaklarımızda, tırnaklarımızda olan mantar hastalığı da
belki en önemlisi bu gibi,
evet,
gözüküyor sanki.
Evet, en önemlisi bu gibi gözüküyor. Mantar durduk yere belki olmuyor, zemin buluyor. Yani mesela hep ayağı böyle ıslak kalanlar, ondan sonra acıma hani hamama falan böyle kaplıcalara çok gidenler nasıl daha ıslak olur, veya ayağı terleyen, kokanlar falan var. Onlar da mantar daha çabuk yerleşir. Veya işte nasıl diyelim, ıslak terlik, başkalarının giydiği bulaşmış, mantar bulaşmış terliklerle bulaşır falan. Bu şahıslarda da kulakta da mantar oluyor. O zaman da şey soruyoruz, vücudunuzda başka yerde mantar var mı? Yani bu soruya %50'den fazlası ha evet, ayağımda da tırnağımda mantar var diyor. Neden? Geceli kaşınıyor ayak parmağı, aynı elini götürüyor kulağına.
Benim yani, aklıma şu geldi, evet. Mehmet Hocam, abdest aldıktan sonra ıslak bırakmak risk
faktörü. Şimdi efendim, abdest almakta benim tabii ki acizane biraz cahiliyetime yorun. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde kulağımızın içini tırnaklamak, kaşımak diye bir şey yok. Mez hadisesi sadece kulağımızın baş parmağımızla kulak kepçemizin arkasını ve işaret parmağımızda da çukurunu.
Bu kadarlık nemlendirme yapmaz diyorsunuz yani.
Tabii efendim, yani yoksa şimdi şöyle, normal su, normal çalışan fizyolojisi bazik ortamı, kulağımızın derisi baziktir. Yani asidik değildir, baziktir. Bazik ortamı bozulmamış bir kulakta öyle kolay kolay sorunlar olmaz. Yani bir insanın hani nasıl diyelim bir müdahale etmesi lazım. Tabii ki hani hastalık derecesi yağlı cildi olanlar falan hariç. Onlar da tabii besinlere karşı da olabiliyor bu yağlı cilt. Ona göre de tedavilerimiz aynı mesela işte saçtaki yağlanma, kepeklenme gibi. O benzer ilaçları, benzer merhemleri, damlaları veriyoruz. Veya mantar tedavisi bazen kulak zarını delen veya çok zor 2-3 ayda ancak iyileşen kulağa yerleşmiş mantar hastalıkları olabiliyor.
Bunların tabii damla ile kremle tedavisi var herhalde.
Damla ile kremle tedavisi eğer bazen şeker hastalarında malign eksternal otit dediğimiz kıkırdaklarında böyle enfeksiyon hatta işte daha içlere sirayet eden mantar hastalıklar. Onlar çünkü şeker hastalarında vücudun direnci biraz daha düşer. Yaralar bereler zor iyileşir. Onlar da bazen hatta ağızdan da mantar tedavisi verebiliyoruz. Tablet olarak olsun. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir kere her programda nerede söylüyoruz? Kulağımızı kurcalamayalım. Kulağımızın peki. Doğru tedavisi. Yani arkadaşlarım da dinleyenler de söylüyor. Ya zevkle böyle dinliyoruz. Yani sanki çok önemli bir şeymiş gibi ama.
Biz
yani,
çok önemsedik.
Kulak bu beş duyudan biri abicim. Duyma organı sonuçta. Yani o kadar da kulak arkası etmeyelim.
Peki. Şimdi hocam ikinci soruyu okuyorum ama ikinci soruyu size mi sormuşlar bana mı sormuşlar onu anlamadım. Diş çıkarma dönemi bebekler için elini kulağına atıyor. Kulağı ağrıyor bunun diye soruluyor demiş. Bu bir hekim arkadaşımızdan gelmiş muhtemelen. Diş çıkarma döneminde bebekler ellerini kulaklarıyla niye uğraşırlar? Bunun bir kulak iltihabı alameti olma ihtimali var mıdır?
Şimdi efendim şöyle bir şey var. Tabii ki siz bizden daha çok karşılaşıyorsunuz bunlarla. Çocuk gelişimi ve takibi açısından ve şikayetler öncelikle tabii ki sizlere ulaşıyor. Şöyle bir şey var ki tabii ki diş çıkarma yani Allah nasıl diyeyim yardım etsin bebeklere. Çok zor bir iş. Yani bizim de bazen böyle dişimiz ağrıyor veya işte tam çıkmayan böyle 20 yaş dişleri falan ne kadar ağrıyor onlar neler çekiyor yani. Gene Allah sabrını veriyor ağlıyorlar falan ama tabii ki o dönemde değil mi siz de daha fazla görüyorsunuz. Ve mesela ödem oluyor ağızlarında şişlik oluyor diş etlerinde yiyemiyorlar salya akıyor filan yani belki de oradaki Valdeyer halkası dediğimiz bademcik geniz eti bölgesi filan böyle lenf bezleri şişiyor. Yani o bölgedeki ağrı uyaranları hisleri artıyor. Tabii ki burada vücudumuzun sinirsel duyu dağılımı dermatomlara ayrılmıştır. Yani bir insanın hani safra kesesi ağrıdığı zaman safra kesesini göstermez sırtını gösterir. Yansıma ağrıları denir. Böyle dişlerdeki alt çenedeki ağrılarda tabii ki çenemizin sinirleri kulağımızın hemen arkasından fasyal sinirleri.
Kulak ağrısı gibi algılanabiliyor.
Kulak ağrısı gibi algılanıyor ki yetişkinlerde de var. Ya dişim ağrınca kulağını tutar ağrı veya bademci olan kulağına vurur ağrısı veya sinüzit bile kulağa vurur. Ama tabii ki bu kulak enfeksiyonu
demek değildir
ama gene de sizler tabii ki hep bakıyorsunuz kontrol ediyorsunuz. Yani gene de kulak enfeksiyonu var mı diye de gerekirse bizler de devreye giriyoruz.
Ama kulağını tutma kulak iltihabı alameti değildir.
Değildir.
Prensip olarak.
Şimdi şöyle bir şey var. Esasında ben ailelere söylüyorum. Kulağını tutuyorsa, kulağıyla oynuyorsa o zaman ağrımıyordur zaten. Yani ağrıyan çocuk kulağını tutmaz.
Mantık,
hatta
evet,
kulağına
doğru.
Dokundurmaz. Yani orta kulak iltihabında siz de bebeklerde veya çocuklarda görürsünüz. Biz de hemen bakarız. Kulak deliğinin yanındaki bu tragal kartilaj dediğimiz çenemizin önündeki kıkırdağı şöyle dokunduğumuzda ağlamaya başlar, bağırır. Tragal hassasiyet denir zaten. Oradaki kıkırdağın. Yani zaten üzerine yatamaz. Yani kulak hastalığı olan bebekler mesela sallamayla uyuyan bebek sallamayla ağlamaya başlar. Yani çünkü kulağın içinde enfeksiyon varsa böyle kulak zarına basınç yapar böyle sanki sandalla sallanıyormuş gibi. Yani bunlar da önemli bulgular.
Ailelere
söylüyoruz. Ne zaman işte böyle tedirgin olan doktor bey dediklerinde vallahi sallamaya alışık çocuk sallarken ağlıyorsa veya işte nasıl diyelim şöyle kulağına dokunduğunuzda bas bas bağırıyorsa o zaman işte kulak daha büyük sorumludur filan diyoruz. Yani bu önemli bir nokta. Kulağını oynayan çocuk bazen de gelişim çağındaki hani sizde evreleri vardır. Ayağını tutar, ayağını keşfeder belli bir ayda. Ondan sonra gerçekten belli bir ayda da kulağını keşfediyor. Kulağıyla kulakçı çocuklar
direkt
var.
Direkt alakası yani. Yok
evet,
diyorsunuz
evet,
yani.
Evet direkt alakası yok.
Peki bir dinleyenimiz demiş ki Mehmet Hocam koku alamıyorum. Ama soru cümlesi yok abi sonunda. Koku alamıyorum evet. demişler. Buyurun.
Evet. Şimdi efendim koku alamama hadisesi. Gene sizle bir programda bununla bahsetmiştik. Koku gerçekten mucizevi bir olay. Yani biz bile daha bilim tabii ki her şeyi anladı ama tabii anlamak yetmiyor. Çözemiyor yani. Ondan sonracıma yani hani göz, ışık, lens falan böyle onu
iyi kötü var bir mekanizma.
Var bir mekanizma var. Yani işitme de var böyle. İşte orada bir kulak zarı titreşiyor, davul gibi filan kemikçikleri, ondan sonra sinirler, aktivite, bilmem ne, elektriksel filan. Ama bu koku hissi çok acayip bir şey. Gerçekten
sırrına vakıf olamadık
ve taklit de edilemedi. Yani biyonik bir köpek burnu yapılamadı mesela. Şimdi tabii ki koku alamıyorum hadisesi mutlaka bir hassas bünye. Öncelikle yani hassas bünye dediğimiz o burnumuzun içindeki koku alan derinin, mukoza diyoruz biz buna, iç deri yani. İç derinin hassas olduğu bünyelerde oluyor. Yani daha çok gördüğümüz, tabii ki Allah muhafaza hani çok anormal hastalıklar hariç yani. Yani bu anormal hastalıkları hemen hani biz mesela tıp fakültesinde hocamız bu sorardı. Şu hastalıkta neler olabilir? Söyle bakalım. Bazı arkadaşlar, heyecanlı arkadaşlar belki de milyonda bir olanı söylerdi.
Ben hocam olmayacaktan
hiç başlayayım. Hoşuna gitmezdi. Amerikan sistemi esasında çok güzel. En sıktan en nadire doğru sayarsanız daha iyi. Onun için çok nadirleri saymıyorum. Hiç kimsenin kafasını karıştırmaya gerek yok. Çünkü gerçekten internette ve toplumda bu nadirleri söyleyip insanları korkutan hocalarımız, doktorlarımız çok fazla var.
Onlar popüler oluyor
evet,
çünkü.
Evet, onlar popüler oluyor. Şimdi en fazla koku alamama hadisesi bir kere hassas bünye. Hassas bünyenin üzerine bir uzun yıllar sigara içildiyse veya uzun yıllar ev hanımı çamaşır suyu veya böyle çok korozif temizleyici ürünler kullandıysa veya nasıl diyeyim alerjisini hiç umursamadı, yıllarca hapşırdı, tıkandı, hiç tedavi almadı, kendine bakmadı, böyle bir yıllarını mesela bağda bahçede ne bileyim tarlada tapanda geçirdiyse veya günün birinde çok ağır, gene hassas bünyesi vardı, çok ağır bir grip geçirdi, çok ağır sinüzite çevirdi, o arada da kendini ihmal etti, gene doktora gitmedi, böyle yardımcı ilaçlar almadı, bir anda tamamıyla iflas eden bir koku.
Sonra geri geliyor mu koku?
Şimdi burada sonra geri gelme hadisesinde biz olfaktör bölge biliyorsunuz iki gözümüzün arasında, burnumuzun çatısında, yani alnımızla burnumuzun çakıştığı yerde sadece bir bozuk para kadar bir bölgedir. Buraya havanın gitmesini geçmesini engelleyen problemlerde tıkayıcı diyoruz yani biz buna. Tıkayıcı sebepler de var. Yani işte alerji. Alerjide mesela oraya kadar, yukarıya kadar hava gitmiyor. Burunda mukoza şişlikleri oluyor. Konka dediğimiz burun etleri, havayı süzen, ısıtan burun etleri şişiyor. Belki de nefes alıyor ama sadece tabandan, damağın üstünden yeterli nefes alıyor ama şöyle yukarılara doğru tam hani genzimize gitmiyor hava. Yani mesela koku alırken hiç düşünmeden şöyle diye çekeriz burnumuzu. Esasında o direkt yukarı gitsin de koku bölgesine gelsin kimyasallar diye bir
yapmamamız şeydir. Lazım o zaman.
Şimdi neyi efendim?
Bu burun çekme hareketini.
Hayır yok. Yani biz onu mesela daha güzel koklayalım diye bir güle yaklaştığımızda böyle diye çekeriz ya. Esasında o.
Hani, mekanizma açısından
evet, mekanizma
peki.
Açısından işte o bölgeye böyle mekanik tıkanıklıklardan, kronik sinüzit, kemik eğriliği veya alerjiden şişmiş burun nedeniyle gitmiyorsa ki o çok küçük bir yer. Burnumuzun çatısında, beynimizle burnumuzun arasında bir yerde. O zaman mekanik tıkanıklıklar ilaçlarla veya ameliyatla geri gelebiliyor. Ama bir de şöyle bir şey, kimyasal tahriş, sigara, anlatabiliyor muyum? Veya işte nasıl diyelim böyle ihmal edilmiş kronik alerjik problemler. Bu zamanda biz ne yapıyoruz? İnatla tedavi veriyoruz. İnatla mesela merhem gibi. Ya bir insanın elinde alerji var, şişmiş, dökülmüş derisi, yanmış veya anlatabiliyor muyum? Ne oluyor? Hissizlik oluyor ama inatla merhem veriliyor, inatla tedavi ediliyor değil mi efendim? Aynı onun gibi biz de uzun süre belki de 3 ay, belki 5 ay düzenli bir şekilde ödem çözücü spreylerimiz, alerji spreyleri diye geçer ama kana karışma, deriden mukozadan geçme oranları çok düşük, yan etkileri daha az olan çok güvenli preparatlar var. Bunları kullanarak, ondan sonra hastayı bilinçlendirerek, yani kimyasallardan uzak durmasını, sigarayı bırakması söyleyerek geri dönenler var. 15 günde geri dönen var, 3 ayda geri dönen var. Hiç geri dönmeyen var ama bir de koku hadisesi, tabii koku testleri falan da var. Yani Avrupalılar bu işi çok seviyor. Yani şuna mı koku testi, hangisine falan gibisinden bilimsel olarak yapılan üniversitelerimiz falan var, koku testleri kit halinde. Hatta bizim benim de çalışmaktan birlikte mutluluk duyduğum bir yaşta biraz büyük abim diyeyim. Bir abimiz Türkiye ya has koku testi yaptı. Hep ithal değil. Onun da ben çalışmasını gördüm. Reklam olmasın diye söyleyeyim. Yani sonuçta gerçekten hani bir mesela ağır kokular, mesela kahve kokusu çok belirgindir. Yani veya işte bir kolonya kokusu veya işte nasıl yani, hani çok ağır kötü kokular falan. Onları biraz alıyorum falan diyebilir. Belki de o ağır kokuları açılmaya başlar yavaş yavaş. Burada en önemlisi tabii tüp gaz kokusu, doğal gaz kokusu, ev hanımları bundan çok tehlike geçirebiliyorlar.
Ha, doğru, kokuyu almamak bazen hayat kalbinin önünde
olur. Çok tehlikeli olabiliyor. Yani tabii ki burada yapabildiklerimiz var. Ama bir de eğer böyle bir şey varsa ki çok nadir diyorum tabii, dinleyicilerimiz kesinlikle korkmasın. Bazen de hipofiz bezi dediğimiz tam koku bölgesinin de yakınındadır. Bu ünlü, herkes biliyor neredeyse. Bir beynimizde küçük bir bezimiz var. Bütün vücudumuzun amiral gemisi diyelim. Endokrin olarak. O bölgedeki tümörler, o bölgedeki bazı iyi huylu da olsa problemler de koku sinirlerini baskı altında tutup problem oluşturabiliyor. Onları da zaten biz inceliyoruz filan, böyle bir yaklaşımımız var.
Peki bir dinleyenimiz demiş ki, Mehmet Hocam, alerjik rinitim var. Tedavisinde ameliyat gerekir mi?
Efendim, esasında zaten bu kokuyla alakalı biraz da geçti bahsi. Alerjik rinitin ameliyatta tedavisi, bakın her gün karşılaşıyoruz. Hasta sigarayı bırakmıyor, kendine bakmıyor, kimyasalların içinde çalışıyor, havalandırması iyi olmayan yerlerde yaşıyor. Ondan sonracığıma ya diyorum kardeşim, sen bir adım at, biz de sana koşalım. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç hayatından, zevklerinden, kötü zevklerinden diyelim vazgeçmesin ama mükemmel bir hayat yaşasın. Böyle bir şey yok. Yani alerjik rinit kesinlikle ve kesinlikle ameliyatta düzelmez. Ama biz yardımcı oluruz diyoruz. İlaç tedavisiyle rahatlamayan, bir şeylerin çözülmediği, ondan sonracığıma tıkanıklıkların, yapışıklıkların, kabukların, kanamaların filan, böyle ağrıların, sinüzitlerin olduğu bölgelere küçük dokunuşlarla, ki endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz odur, veya sinonazal balon plastiler. Artık hani kemikleri kırmayalım, azaltmayalım deriyi. Sadece böyle darlıklı yerlerde
iterek açalım.
İterek açalım. Havayla balonları şişirelim serumla gibi tedaviler alerjik bünyeyi hiçbir zaman değiştirmez. Yani bunun için yaşadığımız ortamı değiştireceğiz ama tabii ki şöyle bir şey var ki, yani laboratuvar ortamında bir çocuğu yaşatamayız veya bir insan. Böyle riskli olduğu dönemler, mevsimler olabilir veya yıl boyu olursa da, ki o da tabii kimyasal maddeler, sigara veya işte tozlar, ev tozları falan gibi sorunlar oluyor. O zaman tabii ki alerji immünoloji bölümüyle paslaşaraktan veya işte desensitizasyon tedavisi dediğimiz alerji iğneleriyle falan böyle tabii ki söndürülebilecek düzeydeyse tedavilerle bazen uzun vadeli alerji problemlerini öteleyebiliyoruz. Veya tabii ki özellikle okul çağındaki çocuklara Ekim, Kasım ayından belki Mayıs ayına kadar böyle gene bu alerji spreyleriyle en azından tıkanmasınlar. Sinüzite veya geniz eti bademcik problemlerine kısır döngüye girmesin diye böyle tedaviler verebiliyoruz. Ama ameliyat beni yaptı hocam, şu burun etimi al, lazerleme, mazerleme neyle yapıyorsan ben rahat nefes alayım da ondan sigarama devam edeyim diye bir şey yok. Eğer diyoruz ki şu ilaçları kullan, sigaranı da bırak, sen hani nasıl diyelim, böyle doğru hasta olursan, doğru öğrenci, iyi öğrenci gibi, doğru hasta olursan, gene de olmazsa biz bir şeyler yapalım ama gene de sonra sana emanet bu burun falan diyoruz.
Peki şimdi soru gelmişken bir benzeri soru da birkaç aşağıda var, o soruyu da şimdiden sormuş olalım. Konka hipertrofisi, burun eti şişliği ne, ameliyat olur mu, lazer tedavisi uygun mudur demiş bir dinleyenimiz.
Evet efendim, şimdi konka dediğimiz hadise burnumuzun içinde kalorifer petekleri gibi canlı kanlı böyle burun etlerimiz var. Bu burun etleri piramit şeklinde
üst üste
dizilmiş. En alttaki bir işaret parmağımız gibi böyle genzimize kadar uzanıyor. Üstteki biraz daha bunun yarısı gibi ve bir üstteki de varla yok arası küçücük bir burun eti. Şimdi burada en büyük sorun en alttaki ve ortadaki burun etlerinden oluyor. Çünkü zaten %95'ini bunlar
kitlesel olarak
kaplıyor. Şimdi bu burun etleri bir kere kesinlikle bundan 15-20 sene öncesi gibi yaklaşmıyoruz. Hala eski ekolleri takip eden doktor abilerimiz olabilir ama kesinlikle ne kadar korursak o kadar iyi diyoruz. Çünkü kuru burun, ondan sonra yetersiz burun hadiseleri gerçekten çok görülmüş geçen dönemlerde. Ondan sonracıma şimdi daha nadir olmak üzere. Bir kere burnumuzun içinde sağlıklı ve yeterli bir hava geçişini sağlamak, vazifesini yapacak, havayı süzecek, ısıtacak, nemlendirecek, tozları tutacak bir burun eti kapasitesini bırakmak. Ama çok can alıcı noktalara, sinüs ağızlarına, koku alma hissinin olduğu çatı bölge, yeterli havanın da geçebileceği kadar aralıklarında sağlanması açısından yaptığımız müdahaleler şöyledir. Yani bunu mesela gözyaşı problemlerinde dahi gözyaşı kesesi çalışmayan, burnun içine akmayan, gözyaşı iltihabı olan hastalarda dahi ilk kademe belki de göz doktorları tabii ki burada ameliyat yapabiliyor veya bizle birlikte yapılabiliyor. Önce mesela buruna açılan gözyaşı kesesinin, buruna açılan deliğinde eğer burun eti büyüklüğü varsa sadece şöyle bir tık diye bir hafif kemiğini zayıflatma. Kemik, çünkü kemik eğer zayıflatılırsa burun etinde kanlanması kemik yoluyla olduğu için hemen zayıflıyor mesela. Buna lateralizasyon deniyor. Yani burun etiyle ilgili 5-6 tane çeşit yöntem var. En ufağı bu. Daha fazlası biraz şöyle hafif, eğer arka genzine doğru kuyruğu çok hipertrofikse o bölgeyi ister tur dediğimiz böyle hem aşındıran hem ondan sonra yakan
fiziksel bir metot.
Bir metot. Bunu menisküste de kullanıyor ortopedi doktora. Zaten ortopedi doktora menisküse hep bununla yapıyor bu alette. Veya oradan biraz alma. Veya burun üstündeki deriyi kaldırıp altındaki kemiği sadece biraz alıp ondan sonra deriyi tekrar kapatma, ki deri çok hassas burnumuzun nemlenmesi, temizliği açısından. Veya o burun mukozasından da biraz vazgeçme. İşte bunu gene menisküs ameliyatı yapılan cihazla biraz hafif üzerinden
küçültme.
Hipertrofi dediğimiz aşırı büyümüş yerini küçültme. Veya burun kemiğine ve et cismine hiç dokunmadan içine bir enerji verilerek
radyo frekans. Lazerden kastedilen bu mu?
Evet. Lazerden kastedilen radyo frekans, tabii ki bu elektriksel cihazların dalga boyları, ondan sonra özellikleri, kesti yaktı, yaktı kesti, yok sadece kesti, yok sadece yaktı gibi böyle özellikleri var. Yani böyle hemen hızlı bir şekilde.
Ama prensip aynı, evet. Çok ciddi bir fark yok arada.
Prensip çok ciddi bir fark yok. Ben hastalara bazen söylüyorum, şimdi ekmeği nasıl yersin? İster elinle bölersin yersin, ister böyle çok afilli bir bıçak alırsın kesersin, istersen lazerle böyle kendi ritmik, ondan sonra hatta vardı yani, bu da modaydı. Şöyle elektrikli bıçaklar bir ara şey yaptı. Onunla şöyle kesersin. Sonuçta kesersin, yersin yani. Aynı onun gibi. Yani biz de burada tabii ki hiç aşırıya kaçmadan, ki doktor arkadaşlarımız mutlaka herkes öyle yapıyordur, kulak burun muayeneciler. Dokuya saygı, minimal cerrahi maksimal fayda.
Gözlem.
Maksimal fayda diyoruz. Ondan sonra yani böyle yaklaşımlarımız oluyor. Ama tabii ki şöyle bir şey var ki, mesela çok minyon burnu, burun delikleri çok yani kendine yakışan, böyle Allah'ın yarattığı, hani biz sonuçta Türkler veya işte Anadolu halkı hani bir zenci burnu gibi değiliz yani. Öyle hani insanlarımız da bizlerden at gibi nefes almayı da hani beklemesinler. Anlatabiliyor muyum? Gene de bir direnç. Burundan nefes alırken direnç iyidir. Direnç demek ben yavaş yavaş süzüyorum demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir hava filtresi bile yani bir serbest bir şekilde geçmiyor. Yavaş yavaş havayı süzüyor. Yani onun için biraz hafif direncin de sağlandığı, onun için rinomanometre denilen burundan hava almanın bilimsel olarak ölçüldüğü cihazlar da var tabii ki. Onunla ölçüp biçip öyle yapılması da uygun olabilir.
Peki Mehmet Hocam, teşekkür ediyoruz ilk kısımdaki sorular için. Programımızın başını dinleyemeyen dinleyenlerimiz için tekrarlamış olalım. Operatör Doktor Mehmet Özakkaş hocamıza kulak burun boğazla ilgili hastalarımızdan gelen soruları, dinleyenlerimizden gelen soruları iletiyoruz. birnefessaat@erkamradyo.com adresinden ulaşabilirsiniz bize. İkinci kısımda sorulara devam edeceğiz Mehmet Hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Operatör Doktor Mehmet Özakkaş hocamızla kulak burun boğazla ilgili sizlerden gelen soruları konuşmaya devam ediyoruz. Mehmet Hocam, bir hastamız adeten mektup yazar gibi sormuştur. Ben de olduğu gibi orijinal cümleyle ileteyim size. Baş dönmem, kulak çınlamam ve mide bulantım var. Yakınlarım dediler ki kulak kristallerinde problem olabilir. Ne dersiniz?
Şimdi efendim bunlar hep güncel hayatta karşılaştığımız çok da nadir olmayan olaylar. Baş dönmesi konusunda herhalde kapsamlı bir konuşmada ayrıntılı konuşmuştuk. Yani sistematik bir hastaya yaklaşım, ondan sonra neler olabilir gibi, hastalıklar neler olabilir gibi ayrıcı tanıda ne yaptıklarımızı, hangi tahlilleri yapmamız gerektiğini, hangi kapsamlı hastalıklar buna sebep olabileceğini filan konuşmuştuk. Soru cevap olduğu için bunlara tekrar girmeyelim ama... Hı-hı. Baş dönmesi hadisesi bir de bir özellik var ki bu kulağımızın içinde su terazisi gibi çalışan kemik tabii ki hani plastikten olacak değil bu su terazisi. Kemik borulardan ve içindeki sıvının hareketiyle çalkalanmasıyla denge olayının beyin tarafından algılandığı bir sistemin içinde basıncın, su basıncının artması. Bu su basıncının artması şeker, tansiyon, ne bileyim kolesterol, boyunda damar sertliği, ondan sonra veya aşırı stres, sinirlik, aşırı o gün fazla tuzlu gıdalar yemek veya rüzgarda kalmak veya işte ne bileyim grip nezle sonrası. Yani böyle durumlardan hepsi olabilir. Bu sıvı fazlalığı tabii ki bütün baş dönmeleri böyle demek değildir ama biz buna ondan sonra nistagmus belirtisi veren baş dönmeleri diyoruz. Yani nistagmus dediğimiz böyle baş dönmesinde hastanın gözü ileri geri yuvarlak sağa sola filan böyle titrer. Yani Sara nöbetinde bir adamın titrediği gibi gözlerde bir titreme hissi alınır. Bu titreme hissi hiç geçmeyen olursa işte bu kulaktaki basınç çok fazla, bu ara denge sinirinde ödem var filan deriz. Biz ona vestibüler nörit deriz. Ondan hasta hiç yiyemez içemez, kusar. Ondan sonra hatta sedyeyle gelir filan. Gözünü açamaz. Gözünü açsa dünya dönüyormuş gibi olur. Biz ona hemen serum veririz filan. Rahatlaması için, bulantısını geçirmek için. Ki aman daha fazla kusarsa tansiyonu düşüyor filan diye. Ondan sonra rahatlattıktan sonra tabii ki ilaç tedavisiyle filan. Aman şöyle sen bir hafta çalışma veya işte şöyle yap, böyle yap gibisinden tavsiyelerimiz olur. İlaç tedavisi düzenleriz filan. Bir de şöyle bir şey var ki bu aşırı basınç bir anlık da olsa, bir saatte sürse, bir günde sürse bazen o kemik salyangoz gibi, yani salyangozun yapısı gibi o kemikte çatlamalar ve o küçücük sıvının içine kalsiyum oksalat kristalleri. Yani zaten kemik kalsiyum oksalattan oluşur. Yani tuz gibi bir şey. Hı hı. Yani tabii o kalsiyum, hani kireç diyorum ben. Hastalara söylerken hani duvarlardan kireç dökülür ya diyorum. Onun gibi dökülüyor. Böyle olunca da basınç azalsa dahi, basınç azalması nasıl devamlı başı dönmüyor. Devamlı nistagmus dediğimiz gözde titreme olmuyor. Ama pozisyonla adam sağına yattığı zaman başlıyor böyle başı dönmeye. Veya işte namazda aşağı eğilirken başı dönüyor. Onu ne bileyim,
tamamen hani, harekete bağlı yani.
İşte ona biz pozisyonel vertigo diyoruz. Yani o basınç olmuş, neden olduysa altta başka dediğim gibi sebepler olabilir. Olan olmuş ama o basınç devam etmiyor. Yalnız o basınç sırasında kristaller dökülmüş biraz böyle. Çok hassas, çok mükemmel MR'lar çıktı bu 10 sene 15 sene
bu
önce.
Bu kristalleri gösterebilir mi bu MR'lar?
Bu kristalleri gösterdi. Her şey
milimetrik bile.
Evet. Yani nasıl yaptılarsa bilmiyorum gerçekten, hatta elektro mikroskop falan gibi hadiseler de girdirdiler içine. Bu 100 senedir tamamıyla kuramsaldı ki gerçekten insan beyni, yani hani nasıl diyelim, inşallah Allah hidayet vermiş olsun bunu bulan batılı ecnebi doktorlar. Yani düşünerekten, ederekten, hayal kuraraktan bunun demişler ki böyle herhalde kristal parçacıkları vuruyor sağa sola filan demişler.
Ve doğru hiçbir şey görmüyor.
Ve doğru çıkmış. Yani ispatı bilimde ispat şarttır biliyor musun? Yani bilimde ispat yoksa o sadece kuramsaldır. Kuramsalken ama yıllardır böyle manevralarını da bulmuşlar. Tedavi edici manevralarını filan. Ve o manevralardan hiçbir sapma yok. Daha da hani bizim Biruni'nin filan ünlü böyle Ali Kuşçu gibi gökbilimci bilim adamlarımızın bulduğu hesaplamaların hala güncelliğini koruduğu gibi. Yani böyle gerçekten dahi insanlar bunları bulmuşlar ve o ekol devam ediyor. Biz böyle durumlarda hassas olan Bu terazinin bazı hassas sinirlerin uçlarının olduğu bölgeler var. Biz buna sakkul, utrikul falan deniyor. O hassas olan bölgelerden hassas olmayan yere sanki direnaj borusuna böyle yolculuk yaptırıyoruz. Yani manevralarla, bunların ismi konmuş, adı konmuş prosedürler şeklinde uygulanan manevralarla bunu gider borusuna doğru yolculuk yaptırmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunu seanslar halinde 2-3 gün arayla 3 seans şeklinde yaptığımız hastalar, bütün dünyadaki istatistikler 3 seans içinde geçme oranı %90'ların üzerinde.
O çok iyiymiş.
Ama geçmeyen, hafif gene hassasiyetin olduğu ki o sıvı basıncı gene hala devam ediyor diye anlıyoruz. O zaman da bu sıvı basıncını azaltan baş dönmesi ilaçlarımız var. Bu baş dönmesi tabii ki o sıvı basıncı hadisesi ömür boyu devam ediyor. Mesela boyun fıtığı olan hasta ameliyatta olamıyor filan. Zaten 3-4 bölgeden boyun fıtığı var. Kolları, elleri uyuşuyor. O zaman vallahi yani hayat boyunca böyle ilaçla
çekilir dert değil ama.
Evet, ayakta duran hastalarımız var. Ama mesela bugün bir tane 80 küsur yaşında amcamız, Ahmet amcamız geldi. Bir baktım Allah kravatını da takmış, takım elbisesini. Cuma namazından da çıkmış. Doktorum nasılsın diye.
Ha, düzelmiş, teşekkür ederim.
Kahve içtik. Yok be, 4-5 senedir böyle tedavi ederim. Gerçekten baston elindeydi, düşüyordu namazda filan. Düşüyordu. İlaçları kullana şimdi bir baktım ya dedim hayırlı bir işten mi geliyorsun böyle kız bakma kız alma filan gibi dedim. Herkes saklıyor bana zaten filan dedi. Cuma diye giydim filan dedi. Gene de bastonsuz çok güzel hayatını yaşayan abilerimiz ablalarımız var.
Peki Mehmet Hocam, soru şu: horlama ameliyatla geçer mi?
Şimdi efendim, horlama ameliyatla geçer. Ama her horlama değil. Şimdi horlamanın sebeplerini şöyle kabaca şöyle ayırıyoruz. Bir, üst solunum yolu problemlerinden horlama. İkincisi, alt solunum yolu problemlerinden horlama. Bir de santral sistem problemlerinden horlama. Yani üst solunum yolu dediğimiz gırtlağa kadar. Yani burnumuzun ucundan ses tellerimize, nefes borumuzun başladığı yere kadar, burası hep üst solunum yolu. O da bizim yerimiz, yani kulak burun boğaz. Alt solunum yolu dediğimiz hadise ses tellerimizden, yani gırtlağımızın altından, nefes borumuzdan ta bronşlarımıza ve hatta diyaframımıza kadar olan bölge alt solunum yolu. O da göğüs hastalıklarının işi. Bir de alt solunum yolunda da bir sorun yok. Ondan sonra üst solunum yolunda da bir sorun yok. Santral denilen, merkezi denilen, tamamıyla beynin diyaframı yetersiz çalıştırması, diyafram yorgunluğu mu dersiniz buna, diyafram yetersizliği mi dersiniz buna, veya nörolojik hastalıklarda MS hastalıkları veya işte ALS gibi hastalıklarda, Allah muhafaza, değil mi efendim, santral sistemde diyaframlar, hiç kaslar çalışmıyor zaten, adam göz kapağını kapatamıyor ki nasıl nefes alsın, onlar da santral sistemde nörolojik hastalıklar. Şimdi tabii ki bunlar böyle üç disipline ayrılınca ameliyatta geçer mi olayı, ne yazık ki akciğerlerin ameliyatı yok, yani sadece akciğer nakli
ameliyat açısından. Olacaksa KBBC yapacak.
Yani KBBC yapacak. KBB tabii ki şöyle bir şey, horluyorum denen hadise hasta mutlaka multidisipline yaklaşılması lazım. Bir kere en basiti ne, kulak burun boğaz. Yani akciğer işi zor, anlatabiliyor muyum? Ondan sonra nöroloji işi de zaten zor. Burada öncelikle ya bu olayın bir adı soyadını koyalım. Gerçekten horluyor mu, horlamıyor mu? Olayında şöyle bir şey var. Tabii ki uyku testi burada esas, hani dedik ya bilim mutlaka ispata ihtiyaç duyar. Bu horluyor mu, horlamıyor mu hadisesinden önce basit bir kulak burun boğaz muayenesi. Yani kulak burun boğaz muayenesi, Allah'a çok şükür kulak burun boğaz doktorlarımız da çok
çoğaldı. Ha,
eskisi gibi değil. Ondan sonra ya burnunda bir akan mı var, kokan mı var, tıkamış mı, çocuk silgi mi kaçırmış, anlatabiliyor muyum? Yapışıklık mı var? Ondan sonra veya işte boğazında koskoca açtığı zaman böyle ben buradayım diyen bademcik mi var? Ya veya damak mı sarkmış zaten yağlı şeyden, kilodan dolayı falan. Eğer böyle üst solunum yolu tıkayan bariz, hani hiç kaçırılmayacak sorunlar varsa, ondan sonra ya bir gece hastanelerde yatsın, onu göğüs hastalıkları hastanesinde iki sene sonrasına randevu beklesin, ne gerek olmadan bir öncelikle basit bir muayene, anlatabiliyor muyum? Bu muayenede böyle anlamlı olacak bir sorun varsa, onun ilaç tedavisiydi, ondan sonra veya işte gerçekten zaten ya sen sağını kapatıyorsun, hiç nefes alamıyorsun, bariz kemik eğriliği, baksana sen aynada da görüyorsun, horlamasın yani. Veya bunlar çözülmeden zaten uyku testi yapılsa da uyku uyku testi sonuçta bozuk çıkacak. Uyku testinde de zaten bu nöroloji yapıyor ki uyku testine gelene kadar zaten bir solunum testi de göğüs hastalıkları, hani bir astım başlangıcı mı var, KOAH mı var, akciğer kapasitesi yetersiz mi falan diye bakıyorlar. Ondan sonra onlardan geçip de hadi gene uyku testi falan derse de uyku testi bize gelmeden mesela, uyku testinde de bir özellikler var tabii onda. Ha senin ya burnunda bir tıkanıklık olabilir, sanki testin cevabı böyle deyip sonradan da bize gönderiyorlar. Böyle durumlar var. Ama şimdi şöyle bir şey var ki, ihmal edilmiş burun kemiği, ihmal edilmiş damak sarkması, yıllarca böyle aşırı kilo, ondan sonracıma böyle hastalarda mesela pulmoner hipertansiyon oluyor, kalp yetmezliği, yani pulmoner dediğimiz akciğere bağlı tansiyon yükseklikleri, kalp artık büyümeye başlıyor zor nefes aldığından dolayı, artık ona terminal dönem diyoruz ki böyle, yani 35'inde 40'ında bu hale gelen, yani ne bileyim mesela burun kemiğinde eğriliği olan insanlar var. Yani temelde burun kemiğinde eğrilik var veya çok kilo, aynı gıdık sarkması gibi damak sarkmış, küçük dilin arkasına geçmiş böyle, ağzını açınca kendi bile boğazını göremiyor. Yani ihmal edilirse artık iş çığırından çıkıyor. Bu iş artık diyafram zorlana zorlana zorlana kendini bırakıyor. Kardeşim benden bu kadar diyor, knockout diyor yani. O zaman biz ameliyat yapsak dahi gene solunum, yardımcı solunum cihazına ihtiyaç duyuyor. CPAP, continue pressure air şey, yani devamlı basınçlı hava cihazı.
Bu son aşama oluyor zaten.
Son aşama oluyor. Yani biz bu ameliyatı bu aşamada yapsak dahi bu gece yatarken maske şeklinde çalışan ve bir akvaryumun içindeki elektrikli cihaz gibi ses, o kadar yapan, ses üreten bu maske cihazını ancak daha iyi çalışsın, daha az basınçla çalışsın.
Şimdi bir dakika, bir ameliyat yapıyoruz. Şunu sorayım Mehmet Hocam, o zaman yol yakınken ameliyat mı olalım diyoruz?
Yani tabii ki, yani bizde bir de şöyle bir şey.
Akciğer hasarı oluşturmadan ameliyat olmak
yani
koruyucudur.
Yani 50-60 yaşından sonra da yapılan ameliyatlar gerçekten iyi de iyileşmiyor. Mesela ben hastaya öyle diyorum. Mesela bir insanın, genç bir insanın kalçası kırılsa hiç, yani protez protez ne gerek var? Alçıyla kaynıyor öyle çocuklarınki. Hiçbir şey olmuyor neredeyse. Ama 50-60 yaşındakine kaynamadığı için kemikler doğru dürüst ne yapılıyor? Betonla, çimentoyla protezler takılıyor. Onun için yol yakınken bak zaten belli.
Ağzı problem açık, varsa geciktirmeden ameliyat tavsiye olur.
Ameliyat tavsiye olur diyoruz.
Peki. Aslında bu sıradaki soruya daha önce cevap vermiştik ama bir kere daha gelmiş. Okuyayım Mehmet Hocam. Çocuklarda kulak ağrısı önemli midir?
Çocuklarda kulak ağrısı, efendim şöyle bir şey var. Yani kulak gerçekten nasıl diye, ben hani kulak burun boğazcıyım tabii ki, yani bana önemli midir diye.
Dünyanın en önemli şikayetidir.
Evet. Yani benim için dünyanın en önemli şikayetidir. Yani hatta bir ara felsefesinde yapmıştık. Yani insanlarla iletişim, hayattan zevk alma, bir musikiden böyle lezzet alma. Onun için hani kişisel gelişiminde güzel olması, iş yerlerinde nasıl diyelim hani presentable olan insanlar. Belki her şeyi daha güzel duyuyor. Daha hani kuş cıvıltısından zevk alıyor. Anlatabiliyor muyum? Veya işte nasıl diyelim, beyni de ona göre besleniyor yani. Bir duyduklarıyla, gördükleriyle filan. Yani bunlar tabii ki hani kulak ihmal edilmemesi lazım. Kulak ağrısı deyip geçmemek gerekiyor. Hani benim de kulağım ağrır. Yani ya herkesin
şunu
ağrır.
Şunu soracağım Mehmet
hani
Hocam.
Hani bir saniye, beş saniye, belki beş dakika şöyle bir esnersiniz filan hani geçer veya hafif bir grip filan. Ama durmadan ağrı tekrarlıyorsa.
Her kulak ağrısı kulak iltihabı mıdır?
Ha değil. Yani o dediğiniz doğru. Kulağın ağrılarının belki de çoğu pratik hayatta kulakla alakalı değil. Yani ısrarla doktor bey ama kulağım ağrıyordu benim deyip de, ya kardeşim bak ekranda da gösteriyoruz işte
endoskopla
tertemiz kulak, kulak zarında bir şey yok. Gel bak sana bir dişine bakalım.
Peki
gel.
Bir kulak zarı muayenesi, yani endoskopla veya otoskopla bakıldığında %100 yoktur dedirtir mi? Doktor yok dediyse yok mudur kulak zarında bir şey?
Şimdi
veya efendim, orta kulak iltihabı yok mudur kesin?
Şimdi efendim şöyle bir şey var. Tabii ki hasta ısrarla kulağım ağrıyor diyor ve biz bir şey göremiyoruz. Sağa sola da baktık, çenesine baktık, çene eklemine, dişlerine, burnuna, boğazına, hatta yetmedi film çektik. Yani yüzüyle alakalı, sinüslerle alakalı. Hatta yetmedi kulak tomografisi çektik. Hatta yetmedi beyin MR'ı çektirdik, bir nörolojiye falan göndererek. Yani gene de ağrıyor diyorsa, yani somatik ağrılar da oluyor.
Psikolojik de olabilir.
Ha, psikolojik. Yani ben de yaşadım bunu bir dönem. Anlatabiliyor muyum? Bir çalıştığım hastanede tam, Allah razı olsun, çok güzel yapmışlar. Tam kafamın üstünden bir tane havalandırma. Aylar boyunca böyle soğuk havayı böyle göğsüme doğru verdi. İnanır mısın, fibromiyalji gelişti benim en son kaburgamın altında. Hatta böyle şu konuşurken bile hemen hissettiriyor kendini.
Tabii
ben,
haftada bir iki yani, kardiyoloğa gittiniz
evet,
ondan sonra.
Yani yok, gitmedim, bildim yani öyle bir şey olduğunu da. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Tabii ki hani kulak ağrıları mutlaka incelemeye değer. İhmal edilmemesi lazım. Hani bir kere ağrıdı falan önemli değil ama yani ağrıyorsa, baş ağrıları da tabii ki çok hani kapsamlı, yüzden fazla çeşitli sebepleri olabilir baş ağrısı gibi. Kulağın da öyle. Ama eğer doktor da anlamlı bir şey bulmadıysa, gerekli tahlilleri, tetkikleri falan yaptıysa, o zaman hani somatik dediğimiz bir psikolojik olabiliyor, romatizmal olabiliyor, boyundaki kireçlenmelerden, tutulmalardan falan. O zaman tabii ki masum kas gevşeticiler, ağrı kesiciler, böyle sağ sola mideye falan dokunmayan masum ilaçlarla da hani hastaya da biraz psikolojik, ya sen hani gerçekten hastaların morali de bozuluyor. Bugün bile geldi bir hasta. Şuraya gitmiş, buraya gitmiş, Kanuni'ye gittim falan diyor. Gezmiş dolaşmış. Ondan sonra sinirseldir, sinirseldir dediler, gönderdiler falan diyor. Öyle de sinirseldir size dememek lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya sen daha iyi olacaksın inşallah. Şifa Allah'tan. Bak sen şunu kullan. Korkma. Başka bak, şunlara da bakılmış, bunlar da yapılmış, biz de baktık. Bir şey yok, sen hiç buna kafaya takma. Belki de hani stresten oluyordur falan. Azalt stresini. Şurada yardımcı bir ilaç sana yardımcı gelir diye gönderdiğimiz şifasını da Allah'tan beklediğimiz, Rabbimizden beklediğimiz hastalarımız da oluyor.
Peki. Mehmet Hocam, programımızın son sorusu. Burun kanaması ne zaman acile gitmelidir?
Efendim, burun kanaması, şimdi şöyle, bir kere burun kanaması yaşa göre de ayrılması lazım hastalar. Yani bir küçük çocuğun burun kanamasıyla 3-5 yaşındaki, belki 7-8 yaşındaki burun kanamasıyla 50-60-70 yaşındaki insanların burun kanaması farklı olabilir. Hatta
küçüklerinki daha mı az önemlidir?
Şimdi küçüklerinki daha az önemlidir ama korkutucudur. Yani öyle söyleyelim. Aile tedirgin olur, çocuk tedirgin olur, okulda kanar.
Zaten bir sonraki programımızın ilk sorusu olacak bu burun kanamasının önemi bahsi. Ama özellikle acile gelelim mi kanadığında?
Şimdi efendim şöyle, burun kanaması olduğu zaman ne yapacağız? Bir kere onu söyleyelim. Telaşlanıp da burnumuzun içine bol bol su çekmeyeceğiz.
Bir, panik yapmayacağız.
Mesela panik yapmayacağız. Yani no panik deniyor yani. Panik daha da fazla kanamayı artırıyor çünkü. Yani burada hastaların ilk sorusu şudur. Hocam damar mı çatlamış burnumda? Tabii damar çatlamış kardeşim, yani öyle diyoruz. Ya damar, yani hatta bulmacaların en basit cevabı yani. Damarda dolaşan sıvı, kan. Yani sonuçta, ama bu damar çatladı diye de telaşlanmadan ne yapmak lazım? Bir kere burnumuza bol bol su çekip sümkürmeyeceğiz. Bunu hani doktorlar da söylüyor, soğuk su çek falan. Yani kardeşim, sümkürürken daha fazla tahriş ediyorsun.
Basınç artışı oluyor zaten.
Ne yapacağız? Bir kere tabii ki geri kanamalar dediğimiz burnumuzun ön tarafı değil, arka tarafındaki kanamalar daha çok böyle tansiyon hastalarında falan çok oluyor. Onlar zaten geniz boğaz falan doluyor falan. Yani ama daha çok ön taraftan, hani 3-5 tane atar damarın böyle kavşak yaptığı, adamlar afilide bir isim koymuş, Kiselbah bölgesi falan diyorlar. Küçücük yere böyle anatomi isimleri koymayı severler. O bölgede böyle damarların kararsız olduğu bir bölge var. O bölgeden kanamalarda daha çok görüyoruz. O zamanlar ne olacak? Burnumuzun bu deliklerini, hani yumuşak
kısmı
diye, mandalın sıkması gibi kibar bir şekilde kapalı tutuyoruz.
Pozisyon
öyle söylüyorum.
Biraz öne doğru.
Pozisyon öne doğru. Ondan sonra ve 3 dakika en az bekliyoruz. 5 dakikadan fazla olmasına gerek yok. 3 dakika bekliyoruz. Neden? Fizyolojik olarak kanama zamanı 2 küsur dakikadır çünkü. Çoğu pıhtılaşıp sakin olur, teskin olur filan. Sonra burnumuzu çekmiyoruz, sümkürmüyoruz filan. Yani böyle bekliyoruz. Ama tabii ki tekrar kanıyorsa veya durmuyorsa veya genzimiz doluyorsa, çocuğumuzun veya kendimizin, veya hasta zaten tansiyon hastası olduğunu biliyor. Orada burnu kanadığında da ölçtü tansiyonu, baktı ki 18'lere, 20'lere, 25'lere.
Acile gelsin ama dahiliyeye.
Hemen anında acile gidiyor abicim. Acildeki doktor arkadaşlarımız zaten hemen tansiyonuna bakar eder. Yani burada tansiyon hastalarında burun kanamasında olay esasında tansiyonun hemen teskin edilmesidir. Onu da bilirler zaten. Hemen antihipertansifler, serumla veya işte dilaltı veya hatta belki de sakinleştirici, ki onlar çok sakin olmuyorlar yani. O zaman belki de bir kalçadan diazem filanla. Tabii ki bu arada çok da travmatize etmeden burnumuzun içine tamponlar veya şimdi hazır hazır silikon malzemeden yapılmış daha gentle diyelim nazik tamponlar var. Onları uygulayabilirler ama tabii ki daha kapsamlı müdahaleleri eğer daha da problem devam ediyorsa veya hastanın hemodinamisini yani tansiyon kalp problemlerini artacak kadar kanama uzun sürdüyse o zaman kulak burun boğazı davet ederek biz de müdahaleler yapabiliyoruz. Ama mesela burnumuz biraz nezle griptik zaten hep bunu görürüz. Yani daha çok bunu görürüz yani. Nezle griptik zaten tahriş olmuştu biraz kuruydu filan. Hani temizleyelim filan derken de affedersiniz burun akıntısıyla sümükle karışık hafif kan karıştı.
Bunları ciddiye almıyoruz
Bunları ciddiye almayalım ama nezle gribi ciddiye alalım. Bize de geldikleri zaman biraz da biz hani öyle
üst solunum enfeksiyon
hani,
tedavisi
şey yapmıyoruz. Hani ortalığı vaveylaya vermeden tedavi ediyoruz veya biraz yumuşatıcı merhemler, spreyler filanla rahatlatıyoruz. Çocuklarda yalnız şöyle bir şey var. Çocuklarda dijital travma dediğimiz burnu karıştırma hadisesi. Yani burnun giriş kısmına vestibülit diyoruz. Hep buralarda kabuklanmalar, akıntılar, sümük çekmeler filan orada kurumalar kaşıntı yapıyor. Burnu tırnaklayaraktan da böyle yoluyorlar filan. Biz o bölgeye de biraz merhem, biraz belki de aktif kanama varsa veya işte tansiyonda da tansiyon kanamalarında öyle böyle aşırı zıplayan atar damar varsa orayı gümüş titrat dediğimiz böyle kimyasal olarak damarı büzüştürüyoruz, yakıyoruz öyle diyelim ve teskin ettikten sonra orayı zamanla ikincil iyileşmeye pansumanlarla bırakıyoruz. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Hani burnumuzun içini tahriş etmemek, ondan sonra acaba hastalıklarımızda böyle bilip bilmediğimiz bazı şeyleri mesela Ebu Cehil kavunu mu deniyor? Öyle şeyleri kesinlikle böyle kullanmamak gerekiyor. Anafilaktik dediğimiz hani yılan
ciddi
sokması
alerjik
gibi alerjik reaksiyonlar yapabiliyor. Yani bunlara fazla girmemek lazım.
Peki Mehmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında daha sorumuz çoktu ama sağ olun ayrıntılı malumat verdiniz. Artık soruları diğer bölüme bıraktık geri kalan kısmı. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri bir nefes saat @erkamradyo.com adresine gelen sorulardan yaptığımız derlemeyi Mehmet Hocamıza paylaştık. Sağ olsunlar bizi bilgilendirdiler. İnşallah bir sonraki programda buluşmak üzere. Teşekkür ederiz Mehmet Hocam.